Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz programı sizler için. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak katılabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ünziyle insan dölü, on kardeş beşi ölü. Büyüdükçe on ufak ve gelir de görücü. İnci gibi dişi, görücü bilir işi. Sövdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan sekizine ergin oldu Ünzile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Korkar durur gitmez köyün en son çitine. İnanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile insan dölü, bilinmezlere gebe. Sırların mihnetini yüklenip de beline. Varmadan sekizine ergin oldu Ünzile, hem çocuk hem de kadın, on sekizinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. kim döküyor? İmziyle kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmur kim döküyor? İmziyle kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmur kim döküyor? İmziyle kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey
Lezzet Hikayeleri. ...15.11 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü Lezzet Hikayeleri köşemizde her zaman olduğu gibi gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Nilgün Hanımcığım.
Evet, dünya yemek sektöründe yeni bir yaklaşımdan söz edeceğiz bugün. Good evet. Food üzerine konuşalım istedik. Good food iyi yiyecek evet. midir? Yani İngilizce karşılığı böyle. Evet. Evet.
Good food, good life diyor. Yani iyi yemek, iyi yaşam anlamına hı hı. geliyor. Dünyada son dönemde çok fazla popüler hale gelmiş bir yaklaşım diyelim buna. Çünkü aslında şeflerin ilk söyledikleri temel unsur da hani iyi yemeğe gidebilmek, iyi gıdaya gidebilmek için iyi ürünlere ihtiyacımız var. Çünkü kaliteli yemek yapmak istiyorsanız kaliteli ham maddeyi buluyor olmanız lazım. Hmm. Kaliteli ham maddeyi
bulun. O zaman kriterleri var.
Tabii food'un. Yani bunun her bir ürünle ilgili kendine göre ve bunu şu anda artık şefler kendileri belirliyorlar. Şu anda en azından böyle. Yani işte bir İngiliz, bir İtalyan şef kendi adına ben şu kriterlerde ürünler istiyorum diyor. Türkiye'deki örneği de yaklaşım anlamında
var. Var mı Türkiye'de var. Bu anlamda restoran?
Mehmet Gürs diye bir şefimiz var. Yani çok bu anlamda yaklaşım anlamında yenilikçi, modern bir yaklaşıma sahip. Mesela o aldığı otların nereden geldiğine, kimin topladığına, hatta başka bir Gamze Hanım var gene restoran sahipleri, Ankara menşeilidir. Nar ekşisinin Ayşe teyzenin nerede oturduğuna ve nasıl yaptığına kadar bütün detayları ile ilgili, yani ham madde olarak kullandığı bütün ürünlerin
etten süte, yumurtadan una kadar hepsi
ne kullanıyorsa o kullandığı ürünlerle ilgili bir izlenebilirlik diyelim aslında biz buna. Evet. Bir izlenebilirliği var. Yani oraya koyduğu eti Kaz Dağları'nda Hasan amcadan aldıysa o Hasan amcadan aldığına dair kendi içinde bir belgelendirmesi var. Bak ben bunu böyle yaptım diye. Hı hı. Dünyada da böyle var. Hatta
peki bunun denetimini kim yapıyor? Şimdi ben böyle bir restoran sahibi olabilirim ve bunları işte Mehmet Efe'den aldım. Şöyle doğal yetiştiriyor, böyle doğal yetiştiriyor derim. Benim denetimimi kim yapıyor?
Şimdi şu anki yaklaşım daha bununla ilgili sadece taahhüt üzerine kurulmuş vaziyette. Ama mesela İngiltere'deki bir şef bununla ilgili eğer siz buna dair bir taahhütte bulunduysanız bağımsız bir denetçi kuruluş tarafından o Mehmet amcaya habersiz gidip gerçekten o Mehmet amcada o inekler 6 ay boyunca annesini emmiş mi, otluyor mu, gezebiliyor mu şeklindeki incelemelerini yapıyorlar hali hazırda.
Gizli denetim.
Tabii gizli denetim yapıyor. Ülkemizde daha bu sadece beyan usulüne dayalı vaziyette ilerlemekte ama bu bir adımdır. Çünkü ülkemizde organik tarım dendiğinde bundan 90'lı yıllarda yani artık kimyasal kullanmayacağız şeklindeki söylem sadece beyan üzerineydi. Ve insanlar kendilerini ispatlamak durumunda kalıyorlardı. Yani ben ürünlerimi laboratuvarda denetletiyordum. Üzerinde kalıntı olmadığına dair bir taahhütte bulunuyordum. Belli bir süreden sonra bu artık yasal bir mevzuata dönüştü. Organik tarım sertifikası aldılar. İyi tarım uygulamaları sertifikası. Yani bir süre sonra bu sertifikasyona belki dönebilecektir bu iş. Ama şu anda asıl işleyiş taahhüt üzerine gidiyor.
Evet.
Burada.
Peki dünyada nasıl?
Dünyada da aynı şekilde
aynı
böyle.
Şekilde.
Ama
çok var mı?
Yeni yeni yaygınlaşıyor. Ama dünyadakinde işte büyük şefler özellikle 3-4 tane ya da zincir artık örneğin. Ben İtalya'da bir restoranım, İngiltere'de de açmak istiyorum. Orada açacak olan kendisi gidemeyecek. Orada başka bir şef yapacak bu işi. Sonuçta restoran sahibi yapacak. Orada açtığı dükkanın kriterleriyle ilgili olan bütün denetimini bağımsız denetçiler aracılığıyla yaptırıyor.
Evet.
Yani Türkiye'de de eğer siz bir İtalyan restoranın burada bayiliğini açarsanız size diyor ki, bakın diyor, sen bir kere yerel ürün kullanmak zorundasın. Yani nedir? Holstein ırkı inek değil de senin yerelde hangi ırkın var? Örneğin büyük başta boz ırkın var. Hı hı. O boz ırkı kullanacaksın hamburger yaparken. Peki koyunda neyin var? Sakız koyunu var mesela İzmir'in. Sakız koyununu kullanacaksın diyor. Ve onu yetiştirirken de işte en az 6 ay annesinin emmesi gerekiyor. 15 aydan daha önce kesilmemesi gerekiyor. Eğer sakız koyunuysa besleme değil mutlaka otlakta büyümesi gerekiyor. 8 aydan daha küçük kesilmemesi gerekiyor. En az 3 ay süt emmesi gerekiyor gibi kriterleri var. Çünkü normalde büyük işletmelerde, damızlık hayvanlarda biz bu danaları alırken mesela bir ay bile değil 10 gün sadece ağız sütü dediğimiz sütü emdikten sonra annesinden ayırıyoruz erkek hayvanları.
Evet.
Onları yoğun bir şekilde.
Halbuki çoğu zaman bizde o satılır. Çok da kıymetlidir. Bilenler alır,
evet.
İçerler ama sütten de daha pahalı.
Pahalı.
Tabi
tabi tabi tabi. Ve yani o ağız sütünden sonrasında 6 ay boyunca emmesi o hayvanın gerçek gelişimini sağlaması ile ilgili bir kriter koymuş oluyor,
evet.
Böylelikle.
Yani doğal, katkısız, hı-hı, ama bir o kadar da lezzetli. Tabii ki doyurucu etkisi
tabii
de var.
Bir de çevreye saygılı oluyor olması. Yani, hı-hı, GDO kullanmamış oluyor olması, üretilen ürünlerin içerisinde pestisit kalıntısının olmaması gerektiği, çevreyi kirletecek herhangi bir çalışmada bulunmuyor olduğu ile ilgili bu tür kendi içinde kriterler var. Hatta o kadar ki orada çalışan işçilerin, örneğin domates topluyorlar tarladan. Orada çalışan işçilerin 8 saatten fazla çalışmadığını, eğer çalışıyorlarsa fazla mesai aldığına kadar denetleyen şefler var. Diyor ki bu benim için önemli. Çünkü eğer üretici üretmezse yemek yok. Bu toplumun açısından çok önemli. Ve diyor ki eğer o para kazanamazsa, oradaki işçi refah içerisinde çalışamazsa gelecekte ben onun ürettiği ürünü bulamayacağım demektir. Gerekirse daha fazla para ödeyeyim ama daha sağlıklı ürünler, daha sağlıklı yemekler yapayım. Bir şefimizin şöyle bir sloganı vardı. Diyor ki sadece karnınızı doyurmayın, ruhunuzu da doyurun diyor. Çünkü eğer,
güzel,
evet, etik yaklaşımla üretilmiş bir ürünü yerken 200-350 gram et yiyeceğime aynı fiyata 200 gram et deyip de kendimi sağlıklı hissediyorsam ve ruhumu da bu anlamda doyuruyorsam, diyorsam ki bak ben 200 gram yiyorum ama burada hiç kimsenin hakkı yok. Yani ister dini açıdan buna yaklaşabilirsiniz,
evet,
ister realist anlamda yaklaşabilirsiniz. Hangi yönüyle bakarsanız bakın o ürünün etik kurallar çerçevesinde insan onurunu bozmayacak, hayvan refahını bozmayacak şekilde sofranızı,
doğanın dengesini bozmayacak,
evet, doğanın dengesini şekilde, bozmayacak,
evet,
şekilde geldiğini hissettiğinizde artık sadece o yemek sizin için karnınızı doyuran bir şey değil, ruhunuzu doyuran da bir,
evet,
ürün haline dönüşebiliyor.
Peki sadece yemek sektöründe mi? Örneğin paketlenmiş gıdalarda, hazır gıdalar içinde söz konusu mu?
Good Food'un Good Food'un genel yaklaşımı taze tüketim ve mümkünse,
evet,
çiğ yiyelim.
Hmm.
Yani yani çiğ derken etten,
evet,
bahsetmiyoruz
tabii,
ama
tabii,
hani onun dışındaki bütün ne kadar ot varsa, ne kadar mantar varsa onları ya da yöresel anlamda ne kadar lezzetimiz varsa, mesela bizim kendimize ait bulgurumuz, tarhanamız, işte eriştemiz, bunları mümkün olduğunca yerelde nasıl yapılıyorsa hatta şunu söyletebiliyor olmak bütün şeflerin yaklaşımı, bu annemin yaptığı gibi ya,
evet,
da köyde yapılan düğün yemeğiyle aynı lezzette.
Hmm.
Yani bu pişirme yöntemlerini bile, yani geçmişte mesela bizim orada kavurma ya da Konya bölgesinde kavurma bakır kazanlarda odun ateşinde yapılıyorsa, mümkünse eğer ona imkan varsa, evet, odun ateşinde ve bakır kazanda yapılıyor olması good food'un yaklaşımı. Yani peki, orijinaline bağlı kalıyor olmak.
Evet. Peki süper gıdadan farkı var mıdır?
Tabii. Şimdi süper gıdaların, bunu ilerleyen dönemde bir konu başlığımızda bu olsun. Süper gıdaların şöyle bir farkı var. Süper gıdalar aldığınız ürünlerin bilimsel temellere dayanarak tıp camiasında bilimsel makaleye dönüşmüş ve insan sağlığına yararlı, hiçbir zararlı etkisi olmadığını, hatta önleyici etkisi olduğu kanıtlanmış ürünler. Tek örnek verelim ya da iki örnek verelim, sonrasında bunların her birinin başlık olarak açarız. Mesela zeytinyağı. Diyor ki zeytinyağı kalp damar hastalıklarını engelleme ile ilgili bir etkisi var ve bununla ilgili bilimsel çalışması yapılmış. Ya da blueberry dediğimiz işte mavi yemiş de deniyor Karadeniz'de, kanser hücrelerinin ilerlemesini, genişlemesini engelleyici etkisi var. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Bunun gibi insan sağlığı açısından yararlı olan ürünlerin bir listesi çıkartılmış ve hangi etken maddelerle bunu yaptıkları ile ilgili bilimsel kanıtı varsa buna süper gıdalar diyoruz. Süper food diye dünyada bu yaklaşım var. Bunun detaylarını ilerleyen dönemde bir programda konuşmak isterim ayrıca.
Konuşalım. Peki yaygın mıdır bu good food ya da yaygınlaşması için çaba var mıdır ülkemiz açısından baktığınızda?
Şöyle, geçenlerde bahsettiğimiz gastronomi zirvesinde 2-3 hafta önce bahsetmiştik sanırım. O gastronomi zirvesinde bu yaklaşımlar sergilendi. Çünkü burada asıl önemli olan sadece yaygınlaşması değil, bununla ilgili bir talebin oluşuyor olması. Çünkü insanlar yedikleri yemeklerinde doğaya saygılı, insana saygılı, çevreye saygılı bir ürün tüketiyor olmanın ve bunun karşılığında da birazcık daha olsa fazla para veriyor olmanın bilincinde oluyor olması gerekiyor. Bu bilinç yaygınlaştıkça her şey, bütün ürünlerde bu böyle. Hani nasıl slow food yaygınlaştıysa yavaş yavaş, hani önceden herkes fast food'da koştur koştur hamburger yemeye giderken, şimdi daha oturarak yemek, daha yavaş yemek, daha kaliteli yemekle ilgili her geçen gün artıyor bu yaklaşım. Evet. Yerelde ürün yiyor olmak.
Şimdi geçenlerde Profesör Doktor Ömer Uluoğlu'ydu konuğumuz. İşte fast food'lardan söz ediyorduk. Aslında onlar fast food değil ki dedi. Bizim oturursun bir restorana, bana bir etli biber dolması dersin dedi. O daha fast food'tur, öbürünü beklersin. Hakikaten çok doğru.
Tabii tabii tabii. Ama işte yaklaşım anlamında hayatı böyle algılatıyor olmak çok daha... Bu aslında bir popülarite. Yani insanlar belli yaklaşımları ortaya koyuyorlar. Çünkü fast food çıktığında herkes ona yöneldi ve isminin çok önemli değil. Yani gerçekten belki çok daha yavaş ama yaklaşım anlamında böyle bir tüketim alışkanlığını yerleştiriyor olmak bir ne denir ona, politika diyelim öyle.
Şimdi o zaman good food'un yaygınlaşması dileğiyle diyelim. Gerçekten muhteşem, çünkü o anlamda baktığımızda ta ki işte kuzunun koyunun yakalanıp sofraya getirilmesinden sunumuna kadar yanındaki bütün ikramlarıyla beraber şey denetim altında ve her şey doğal, katkısız, lezzetli.
Şöyle bir söylem de var bütün gene şefler açısından. Bulunduğunuz coğrafyanın ne kadar tarihsel biriktirmiş olduğu, yani gastronomi adına, yemek adına biriktirmiş olduğu her şeyi o yemeklerde ve sofranızda gösteriyor olmanız.
Evet.
Genel yaklaşımlardan biri de bu. Ben bir cümlede, bunu da ilerleyen zamanda konuşuruz ama gene farklı bir yaklaşım olduğu için, aynı yemekle ilgili böyle bir yaklaşımı kozmetik sanayinde de görüyoruz son yıllarda. Diyor ki bu tür ürün üretenler, ağzınıza sokmadığınız, yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi suratınıza sürmeyin. Ya da saçınıza sürmeyin. Bunu yapmak mümkün mü? Gene aynı yaklaşımla, işte nerede üretilmiş, içinde kimyasal var mı, ne kadar işlenmiş, ne kadar içinde doğal ürünler var. Bunların da yani sadece yemekle ilgili değil, her geçen gün daha doğala, daha iyiye, evet daha pahalı olabilir ya da daha az kullanabiliriz ama sağlığımız açısından bize yararlı olanı kullanıyor olmak çok daha önemli. Buna da aslında şöyle de diyebiliriz. Yediğimiz yemekler bizim açımızdan aslında koruyucu gıdalar. Yani biz ne kadar sağlıklı besin tüketirsek o kadar az hastalanacağız. Ve vücudumuzun direnci daha yüksek olacak. Böyle olduğu için de koruyucu hekimlik yapıyoruz yediğimiz yemeklerle kendimize. Böyle evet. Bir yaklaşımımız.
Neydi slogan? İyi yiyecek, iyi yaşam mıydı?
Şöyle, iyi yemek, iyi yaşam demek.
İyi yaşam.
İyi yemek için de kaliteli ham maddeye ihtiyaç var. Güvenilir ham maddeye ihtiyaç var. Ancak iyi ürünlerle iyi yemek yapılabilir.
Evet. Böylece de noktamızı evet, koyalım bu olalım. Hafta. Haftaya yine birlikte olacağız. Yine kim bilir nelerden konuşacağız, evet. Neler hazırlayacaksınız bize. Çok teşekkür
ben
ediyorum
teşekkür
bu hafta
ederim.
İçin sevgili Mehmet Efe. Yine hayatın seslerine başkentten müzikle devam ediyoruz diyelim dinleyicilerimize. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve başkentten şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan var telefon attığımızda. Merhaba diyoruz. Hayatın seslerine hoş geldiniz. İyi haftalar.
Merhaba. İyi haftalar Nilgün Doruk.
Evet sevgili Yusuf Özkan, şimdi çocukları sokağa çıkarmak için bir kampanya başlatılmış. Biz de bunu merak ettik çünkü gerçekten tüm dünyanın sorunu herhalde bu. Özellikle bizim ülkemizde de aynı dertten müzdaribiz. Sokakta oynayan çocukların sayısı giderek azalıyor. Pek çok çocuk bilgisayar ve dijital oyunlar nedeniyle sokağa çıkmıyor. Dolayısıyla çocukların sağlıklı gelişimi için sokağa çıkmaları gerektiğini de söylüyor hep uzmanlar. Ve bu konuda orada bir kampanya başlatıldı. Nedir kampanyanın kapsamı, amacı, neler aktaracaksınız bize?
Ya aslında hepimizin, bütün dünyada günlük olarak yaşadığımız, özellikle çocuk sahibi olan ailelerin günlük sorunlarından birisi bu. Ama belki de sürekli hayatımızda olduğu için çok fazla dikkat çekilmiyordu. Ancak Hollanda'da yapılan araştırmaya göre çocukların %30'unun hiç dışarı çıkmadığı saptanmış. Bu gerçekten korkunç bir rakam ve son 5 yılda sokakta oynayan çocuk sayısı %20'den %14'e gerilemiş, giderek de düşüyor. Tabii ki ne var bunda diyebilir çok insan ama çok çok önemli. Çünkü uzmanlara göre çocuğun sağlıklı gelişimi ve hayata uyumu sokakta yaşamakla, sokakta, sokağa tanıyarak sokakta oynamakla mümkün diyor uzmanlar. Dolayısıyla bilgisayar başına hapsolmuş çocukların hem dünyayı tanıma hem de sosyal ilişkiler bakımından oldukça geri kaldıkları belirtiyor. Tabii ki ciddi sağlık sorunları da var. Geçen programlarımızda da konuştuk. Özellikle yoğun bilgisayar ve akıllı telefon, tablet kullanımıyla bir takım fizyolojik rahatsızlıklar sürekli dile getiriliyor. Ancak ondan daha öteye çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi konusunda çok ciddi sıkıntılara yol açtığı vurgulanıyor. İşte bu yüzden Jan Beton Vakfı, Hollanda'daki çocuklarla ilgili çalışma yapan vakıf, bu konuda kararlı, çocukları yeniden sokağa çıkarabilmek için bu konuda çaba harcıyor. Çünkü sokakta oynayan ve özellikle ebeveynleriyle birlikte ilişkileri gelişmiş olan çocukların hem okulda başarısının arttığı hem de sorunlarla ileriki yaşlarda sorunlarla baş etmeyi diğer çocuklara göre çok daha iyi öğrendikleri belirtiliyor. Bu yapılan araştırmaya göre çocukların %75'i sokakta oynadıklarında kendilerini çok daha mutlu hissettiklerini belirtiyorlar. İşte bütün bu verileri topladıktan sonra artık yapılması gereken, lütfen çocuklarınızı sokaklara çıkarın. Çünkü her köşe başında oyun parkları, onun için hani çocukların oynayabileceği alanlar da, yeşil alanlar, oyun parkları da müsait. Bütün bu olanaklar varken artık çocuklarınızı evde tutmayın. Lütfen zorlayın, zorla da olsa, günde bir saat de olsa onların sokakta oynamasına müsaade edin ya da oynamasını zorlayın çağrısında bulunuyorlar Nilgün Doruk.
Evet, umarız sonuç verir. Hatta tüm dünyaya yayılır diyelim. Ve biz kadınları çok yakından ilgilendiren bir konudan söz etmek istiyoruz şimdi. Sağlıklı beslenen kadınlar daha az kırışıklık sorunu mu yaşıyorlar acaba?
Evet, Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 50 yaş ve üzeri kadınlarda binlerce kadın üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonucu oldukça çarpıcı. Sağlıklı beslenmeyle cilt güzelliği arasında oldukça güçlü bir bağlantı var. Özellikle sebze meyve ağırlıklı ve sağlıklı beslenen kadınların ciltlerinde çok daha az kırışıklık sorunu olduğu ortaya çıktı. Ancak düzensiz beslenen kadınlarda bu sorun daha fazla ve hep şey bilinirdi, hani çok sağlıklı diyet, Akdeniz diyeti, işte sağlıklı besin ve bir kadehte şarap denilirdi, alkol denilirdi. Araştırmada çok çarpıcı bir sonuç, işte o bir kadehin bile vücutta çok ciddi hasara, ciltte çok ciddi hasara yol açtığını belirtiyorlar ve uzmanlara göre cildin en büyük düşmanı alkol. Düzenli beslenin ve alkolden uzak durun. Bakın, o zaman hepiniz çok sağlıklı, çok pürüzsüz cilde sahip olacaksınız diyorlar ve bu konuda oldukça iddialar. Hani bilimde kesinlik yoktur ama Hollandalı Erasmus Üniversitesi'nin uzmanlar bu konuda kesinlikle iddialılar. Sağlıklı beslenme ve alkolden uzak durmanın cildi gerçekten gençleştirdiği ve yaşlanmayı durdurduğunu ısrarla vurguluyorlar. Ki araştırmayı yapanlardan birisi de Türkiye kökenli bir doktor Selma Mekiç. Bu özellikle vitaminler, alınan vitaminler ve sağlıklı besinlerdeki bir takım unsurların ciltteki zararlı maddeleri dışarıya kolay attığını ve bu nedenle de kırışmayı engellediğini altını çiziyor Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz bu bilgilendirmeden dolayı da. Şimdi Belçikalı bilim adamı dünyadaki tüm kokuları tespit ederek onları kayıt altına almaya yarayan bir dijital burun geliştirmiş. Şimdi nasıl bir sistemdir bu? Nedir amacı? Neye yönelik olarak yapılıyor acaba?
Haberi ilk gördüğümde ben de aslına bakarsanız ne gerek vardı buna diye sordum kendi kendime. Dinleyicilerimizde mutlaka soranlar vardır şu anda.
Evet.
Bir dijital çip sayesinde dünyadaki bütün kokuları toplayıp sınıflandırıyorlar. Bu Belçikalı bilim insanı Charlotte de Huss'un öncülüğünde yapılan bir çalışma ve bu çalışmada farelerden de yardım alıyorlar. Çünkü koku konusunda farelerin burunlarının oldukça gelişmiş olduğu belirtiliyor. Neye yarayacak? Bütün özellikle başta Alzheimer olmak üzere birçok hastalığın tanısında kokuların ciddi etkisinin olduğunu belirtiyor uzmanlar. Ve sadece hastalık değil, birçok bilimsel gelişmede önce kokuların belirlenmesiyle birlikte birçok konunun çözümlenebileceği ve bu konuda çok sağlıklı çalışmalar yapabileceğini belirtiyorlar. İşte bu amaçla bütün kokular toplanıp dijital bir bellekte saklanacak ve önümüzdeki dönemde başta tıp olmak üzere insanlığın yararına olan birçok çalışmada bunlardan faydalanacağını belirtiyorlar diye biliyorum.
Evet, gerçekten çok ilginç. Umarız faydası olur tüm tıp dünyasına, bilim dünyasına diyelim. Ve çok teşekkür edelim bugün için de sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dertliyim, kederliyim, her ne dese ağlarım. Dertliyim, kederliyim, her ne dese ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Hem söylerim ağlarım da, hem söylerim ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Garip garip ağlarım da, garip garip ağlarım. Üzülme sevdiceğim, ben hep böyle ağlarım. Üzülme sevdiceğim, ben hep böyle ağlarım. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerim da, ha bu benim dertlerim. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerim da, ha bu benim dertlerim. Gökteki yıldızları sayalım elli elli. Gökteki yıldızları sayalım elli elli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyada fayda yok, bu dünyada fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Siz hiç melek gördünüz mü? Yok, yok. Tablolarda, tasvirlerde ya da şu son yılların bilgisayar teknolojisiyle oluşturulmuş hileli hurdalı fotoğraflarda gördüklerinizden söz etmiyorum. Kendi gözlerinizle görüp görmediğinizi soruyorum. Görmediğinizi düşünüyorsunuz şu anda, biliyorum. Görmediğinizi düşünüyorsunuz çünkü öyle sanıyorsunuz. Siz bir süre daha böyle düşünmeye devam edin. Ben gördüm. Evet, yanlış duymadınız. Ben hem de kendi gözlerimle bir melek gördüm. Ne mutlu bana ki görmeye de devam ediyorum. Çünkü o benim meleğim. Var olduğumdan beri benimle. Tıpkı hepimiz gibi. O da gülüyor, ağlıyor, uyuyor, uyanıyor, nefes alıyor, veriyor. Gülüşü içimi ısıtıyor. Ağlayışı yüreğimi burkuyor. Uyurken bile aklı bende. Bundan eminim. Çünkü az bölmedim uykularını bir zamanlar. Alıp verdiği her nefesse sevincim oluyor. Bakışları öyle şefkatli ki ne zaman sığınacak bir liman arasam hayat gemimle gözlerine bakmam yetiyor. Bir de elleri. Ellerinin sihirli bir dokunuşu var ve her dokunuşuyla ruhumun bütün bahçelerinde mis kokulu renk renk ve türlü türlü çiçekler açıyor. Meleklerin hiçbir zaman öfkelenip kızmadığını düşünürsünüz değil mi? Oysa benim meleğim bazen öfkelenip kimi zaman da kızabiliyor. Özellikle de beni üzen, gönlümü yaralayan, gülüşümü solduran herhangi biri ya da bir durum olduğunda. İşte o zaman gülüşü kayboluyor. Gözlerindeki öfke sağanağının her damlası şu koskoca dünyayı yakıp kül edecek birer kor parçası haline dönüşüyor. O şefkat dolu bakışları ateşler saçmaya başlıyor. Sihirli dokunuşuyla ruhumda çiçekler açtıran elleri, üzüntümün kaynağını tarumar etmeye hazır birer pençe oluyor adeta. Ama bütün bu dönüşümün tek amacı var. Beni yeniden mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güvende kılmak. Ve bütün dünya da bunu biliyor. Merak edenler olabilir diye söylüyorum. Kanatları yok. Yine de nereye gidersem gideyim, yüreği sanki bir çift görünmez kanadı varmış gibi hep benimle. Kalbinin saati kalbime kurulu. Nabzımın her atışında fark edebiliyorum bunu. Ayrıca çok da iyi bir hayat öğreticisi. Aklım erdiğinden beri bana hayatla başa çıkabilmek adına öğrettiklerini saymaya kalksam, şu sokak lambasının ışığında sayısız akşamı paylaşmamız gerekir sizinle. Ben anlattıkça siz kimden söz ediyor olabileceğimi anladınız galiba. Şimdi, evet, ben de bir melek gördüm. Hem de kendi gözlerimle demeye başladınız bile. Artık sizin de bir meleğiniz olduğunu anladınız. Çünkü herkesin bir meleği var. Başkalarının ona seslendiği ya da hitap ettiği adlar farklı olabilir. Fakat o biricik meleğimizin adı da, sıfatı da aynı bizim için. Anne. Hani o cennetin ayaklarının altına serildiği melek. Hani gözünde hiç büyümemenin, hep çocuk kalmanın lüksünü yaşadığımız o özel var. Hani eğer ömrümüzce göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz kanatlarını ilk ve son kez takıp sonsuza uçmadıysa, dün şefkat dendiğinde aklımızdaki tek simge olan ellerini öpüp gününü kutladığımız güzeller güzeli. Ve eğer sonsuza kanat açtıysa, anne sözcüğünün geçtiği her cümlede, damarlarımızda kan yerine dayanılması zor bir hasreti dolaştıran eksilmiş yarımız. Velhasıl şair Ali Altınlı'nın dizelerinde annesine seslendiği gibi. Ne kadar anlatsam yetmez kelime. Sen bir koca çınar, belki de devsin. Akşamları varınca sensiz evime, beni yavrum diye hangi el sevsin?
Hayatlar midile zamansız yollara düştü. İlk yerilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılarda. Anne bu ayrılıklar niye? Sen yine birini söyle bana, yavrum uyusun da büyüsün diye. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne
Yeni bir haftanın ilk günündeki birlikteliğimize başlamıştık. 15 haberleri sonrası 15.05'te sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte Sonuna geldik bile. Zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten. Umarız bu haftada en güzel şekilde su gibi akıp geçsin. Beklentilerinizin çok çok üstünde bir hafta olsun diyoruz. Bizler program ekibimiz Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine bekliyoruz başkente. Görüşmek üzere, hoşça kalın derken yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere.
Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından.
Bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Git gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız. Can bıkmış, usanmış. Can çökmüş, zamansız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğim zaman sanma ki bir hal diyen çıkar ardından. Sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Git gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum.
Dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama
24. Ulan bu ne? Bir süre dayanıp duracağım.